Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız usta?
Sağ olun. Sizler nasılsınız?
Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Şimdi ekonomiye gireceğiz ama ekonomiye girmeden önce özellikle son zamanlarda jeopolitik risklerin giderek arttığını, yani en yakınımızda olan Gazze'nin bir milletin dünyanın gözünün önünde nasıl katledildiğini, nasıl yok edildiğini her geçen gün iliklerimize kadar hissediyoruz. Dünyanın her tarafından tepkiler var. Almanya'sından, İtalya'sından, İngiltere'sinden her tarafta tepki var. Fakat buna kulak asmayan yöneticiler hepsinin ötesinde de benim şey dikkatimi çekmişti. Bu Putin'in danışmanı Alexander Dugin'in bir açıklaması vardı.
Evet.
Yani 2 milyar lira bulan İslam aleminin bir avuç Müslümana sahip çıkamayışının hem siyaseten hem ekonomik hem de varlık anlamında ne kadar bir rezil, ne kadar böyle utanılacak bir durum olduğunu artık Alexander Dugin'den dinler hale geldik.
Evet, dolayısıyla artık yabancılar söylüyor bunu.
Onlar söylüyor, biz de bütün İslam alemi olarak maalesef ve maalesef seyrediyoruz. Allah oradaki insanların yardımcıları olsun. Bize de Allah dirayet versin, cesaret versin diyerek söze başladım. Sizin bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Evet, yani her gün bir şeyleri acısını hissettiğimiz ve geçmeyen bir acı ve insanlara çaresizliği dayatıyor ve öğretiyorlar neredeyse yani.
Evet, çaresizliği dayatıyorlar.
Çaresizliği dayatıyorlar. Bu akıl alır bir şey değil. Bir potansiyel oluştuğunu hissediyorum bu zulme karşı Ünsal Bey.
Ya potansiyel oluşuyor. Aylardır, yıllardır konuştuğumuz mevzu, dünyanın vermiş olduğu tepki ama yani öyle bir hale geldi ki yani şimdi düşün, Amerika'da Trump diye bir olgu var. Yani öbür taraftaki liderleri saymıyorum. Avrupa'da zaten lider
evet.
Yok şu an. Ya onların karşısında bir Rusya'da bir duruş var. Çin'in bir duruşu var. Bir de işte bizim coğrafyamızdaki işte bizim ve diğer ülkelerdeki duruşlar var. Şimdi yani dünyanın başına bela olmuş olan bu İsrail yani öyle yerden vuruyor ki İslam alemi birbirinden korkar hale geldi. Kimse kimseyle
evet.
iş tutmuyor. Kimse kimseyle bir şey konuşmuyor.
Evet.
Böyle enteresan bir yani inanılmaz bir olağanüstü yetenek, beceri bilmem ne yani. Bir de her şeyi Amerikalılar ve İsrailler tarafından yönetildiği ya da kontrol edildiği gibi böyle garip bir psikoloji var. Dolayısıyla bu psikolojinin içerisinde yani önce zihinde yenilir insanlar diye bir şey
Evet,
vardır ya.
evet.
Büyük stratejistlerin hep söylemiş olduğu şey, insan önce zihinde yenilir. Zihinde yenilmiş bir insanı ya da bir topluluğu tekrar ayağa kaldırmak çok zordur. Yüz akımız Gazze'deki mücadele
Evet.
ama onda yeterince doğru okuduğumuz şeyinde değiliz. Oradaki insanlar yani her gün bir video çıkıyor. İşte şehit olan kardeşini Allah Resulüne selam söyle, Müslümanlar bize sahip çıkmadı diye başlayan cümlelerle uğurlayan
Evet.
oranın yiğit insanlarına buradan selam olsun. Allah
Evet.
onlara sabır, bize de dirayet lütfesin.
Amin.
Şimdi geçtiğimiz hafta içerisinde çok yoğun konuşulan mevzulardan bir tanesi, yani dışarıda konuşulan mevzulardan bir tanesi yine Trump'ın çılgın bir şekilde bir şeyi bahane ederek FED üyelerinden bir tanesini gayrimenkulle alakalı yalan beyanda bulundu deyip, yani böyle bir insan FED'i yönetemez deyip, yani Amerikan ölçeklerinde çok anlamlı mıdır bilmiyorum ama yani kullanmak istediğinde malzeme hemen kullanışlı hale geliyor. Görevden aldı mı, alma fikrini mi beyan etti? Orayı da çok netleştirebilmiş değiliz ama görevden aldım diye açıklamasını yaptı kendi sosyal medyasında. Şimdi onun arkasında piyasalar bir gerildi yani. Zaten öngörülemezlik vardı Amerika özelinde de Trump'ın tavırlarıyla alakalı. Bu öngörülemezliği biraz daha tırmandırdı. Onun ötesinde bir de Jackson Hole'da yapılan toplantıda Powell'ın yapmış olduğu açıklamalarda artık Eylül ayından itibaren Amerika'nın faiz indirimine gideceği, artık kaç olur onu zaman gösterecek ama o eski direnme şeyi kalmadı. Çünkü yani ciddi bir üzerlerindeki baskı onları da yıpratmış vaziyette. Şimdi merkez bankalarının siyasetin bu kadar güdümüne girdiği, ki bunun en önemli göstergesi işte Amerika'ydı, yani bağımsızlıklarıyla övünen kurumların işte bu şekilde siyaseten üyelerini değiştirerek, baskı yaparak değiştiriyoruz. Dünyadaki genel bu jeopolitik risklerle birlikte değerlendirdiğimizde, altın olan ilgiyi de değerlendirdiğimizde oraya bir dokunmamız gerekiyor. Yani sanki dünya bir savaşa hazırlanıyor gibi bir görüntü var. Yani dün mü önceki gün mü Türkiye'de de işte her ilde sığınakların yapılmasıyla alakalı bir şey, belki bu rutin bir şeydir, planlı bir şeydir ama mesela bunlar ister istemez yani ne oluyor sorusunu sorduruyor. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana doğru sığınak yapamamış Türkiye'ye.
Evet.
Yani bunun da bir yani her ihtimale karşı bir ihtiyaç olacağı gün gibi ortada. Bu ekonomiyi jeopolitikle beraber değerlendirmek istersek sizin gördüğünüz fotoğrafta ne var?
Şimdi Amerika'daki FED'le Trump'ın çatışmasının evveliyatına gidildiğinde şimdi merkez bankaları niye bağımsız noktasına kadar gitmek gerekir. Şöyle yönetimlerin merkez bankası yani parayı kontrol eden emisyon çıkarabilen mekanizmalar olduğu için siyasiler kendi siyasi ikballeri çerçevesinde bu mekanizmayı istismar ettiği dolayısıyla ekonomileri krizlere sürüklediği düşüncesinden hareketle yine Batı ülkelerinden başlayan merkez bankalarının bağımsızlığının önemli olduğunu ortaya koyup yasalarla bunu sağlama almış durumdalar. Bu tabii oradaki yansıma tüm dünyaya yansımış durumda. Bizim ülkemizde de Merkez Bankası'nın işte bağımsızlığı noktasında hatta yani bakıldığında komik kaçabilecek şeyler var. Nedir? Merkez Bankası mesela hükümete mektup yazıyor açık bir şekilde. Halbuki gidip söyleyemez mi? Yani bu mekanizmalarda biz işte siyasi iradenin dışında kanunların bize verdiği yetkiler çerçevesinde, sorumluluklarımız çerçevesinde yönetiyoruz mesajı bunun altında yatıyor. Tabii Amerika'daki bu Fed'in dünya para sistemini özellikle ödemeler dolar üzerinden büyük bir oranda gerçekleştiği için oradaki alınacak en küçük karar faizle ilgili diğer konularla ilgili tüm ülkeleri etkileyen bir sonucu var. Ve çok dominant bir karakter olarak da Trump Merkez Bankası'nı istekleri doğrultusunda kullanmak istiyor. Bakıldığında haklı olduğu şeyler de vardır. Faizin aşağıya gelmesi orada tüm iş dünyasının işine geliyor. Çünkü hedefi Amerika'yı eski büyük Amerika yapmak. Bunu yapabilmek için de yeniden orada bir sanayinin teşekkül etmesini hedefliyor. Bunun için de yani yatırım yapacak insanlar için en önemli göstergelerden bir tanesi de finansman maliyetinin ne olacağı.
Evet.
Dolayısıyla oradan bu şeye de bakmak da lazım. Dün o hanımefendinin neyle suçlandığıyla ilgili şeyler de var. Sadece ekonomik tarafında değil, yolsuzluk da suçlanıyor. İşte bu morguçla ilgili iki
farklı
yerde.
Farklı beyanlarda bulunarak işte.
İki yerde adreste iki evde oturduğunu göstermiş. Mesela insan tek bir evde ikametgahı olabilir. Bizde de öyle biliyorsunuz Ünsal Bey. Bununla bunu bir yorumcuyu dinlerken bunu değerlendirdi. Bunun bir tabii bizimle ilgili yani burada konumuzla ilgili çok alakası yok ama nasıl becerdiyse işi şeye getirdi. Çin, Hindistan, Rusya ve Çin'in petrol satışlarına getirdi konuyu. Hindistan'ın özellikle Rusya'dan petrol aldığını, aldığı petrol neticesinde Rusya'ya para kazandırdığını ve bu para kazanması sonucunda Rusya'nın da Ukrayna'daki savaşı sürdürdüğünü. Buna karşılık da Amerika'nın Amerika'ya taşıyor. Biz Ukrayna'ya yardım etmek zorunda kalıyoruz ve Amerikalıların vergileri Ukrayna'ya gidiyor. Dolayısıyla Rusya, Hindistan ve Çin eğer bunu önlemezlerse, devam ederlerse onlara vergi koyacağız. Yani işi Hindistan ve Çin Rusya'dan petrol aldığı için Rusya cesaret bulup Ukrayna'daki savaşı sürdürüyormuş.
Ya çok düz bir mantıkla. Yani bu herhalde biliyor musun? Bu dünyanın en önemli üniversitelerinin bulunduğu yani filmleriyle bilmem neleriyle stratejiler çizen yapının böyle bir mantık üzerine kurgulanması enteresan geliyor. Bir kere yani şöyle bir realite var. Dünyada petrol çıkarmadığı halde en büyük rafinerileri olan ülkelerin başında Hindistan geliyor. İran'dan alıyor, Rusya'dan alıyor, alabildiği her yerden. Katar'dan alıyor, Nijerya'dan alıyor, her
İşleyip
yerden
satıyor.
Alıyor. İşleyip satıyor. Öyle bir mekanizma.
İyi de para kazanıyor anladığımız kadarıyla.
Öyle bir mekanizma yapmış. Ham petrol alıyor, işliyor, dünyaya satıyor. Şimdi bunu yani bir de ticaret Yani sen kaya gazını satabilmek için, yani Rusya-Ukrayna savaşı nereden çıktı? Amerika kaya gazı satabilmek için Rusya'nın önünü kesecek, Avrupa'ya kaya gazını satacak. Dolayısıyla
Kuzey Akım 2'yi denizde patlattılar
aynen,
yani.
Aynen öyle.
Kaç milyar dolar Almanya'nın damarını kestiler yani, neredeyse.
Komik olan şey şu: Çin ve Hindistan önümüzdeki dönemde kim ne derse desin, o vakti zamanında nüfus planlaması için kendini yırtan vizyonsuzları da buradan yani kendi ülkemiz için söyleyelim. O vizyonsuzlara sanki böyle rızkı veren kendileriymiş gibi nüfus planlaması, nüfus planlaması diye ülkenin canını okudular. Şu anda nüfus artmıyor. Yani 1.7'lere düşmüş vaziyette. Şu an hızla yaşlanan bir ülke haline geldik. Yani oralara hiç kimse sözünü söylemiyor. Sadece millet mevcut duruma söylüyor. Bu vizyonsuzluk, insanların bu şeyi ortaya koymamaları, çocuk yapmanın yani sanki rızkı veren kendileriymiş gibi çocuk yapmamanın insanların iradesinde yapmamayı, evlenmemeyi, aile kurmamayı ön plana çıkaran bakış açısından geldiğimiz bir yer var. Çin ve Hindistan önümüzdeki dünyanın önemli bir şeyi. Yani rahmetli Cemil Meriç'in Işık Doğudan Yükselir diye bir kitabı vardı. Geç o felsefeyle alakalı bir şeydi ama Işık Doğudan yükselecek. Gün gibi görünüyor ortada. Yani işte 20 trilyon dolara dayanmış bir Çin ekonomisi. Öbür tarafta baktığımda şimdi rakamı da doğrusuyum, 18-19 trilyon dolara dayanmış. Öbür tarafta Hindistan henüz daha 4 trilyon seviyesinde ama Amerika bütün üretimi de oraya kaydı.
Evet.
Çin'le Amerika arası Hindistan arasında da problemler var. Şimdi sen böyle yaptığın zaman yani nasıl bir stratejidir onun için eleştiriyorum. Yani düşman olacak ve senin de en fazla kullanabileceğin bir alan, ikisini yaklaştırıyorsun birbirine. Öbür tarafta Şangay Beşlisi'nde zaten bunlar bir aradalar. Yani bir değişik garip şey olmayan, yani tutarlılığı olmayan, geçenlerde bir yorumcuyu dinliyorum, diyor ki yani Amerika'yı o kadar gözümüzde büyütüyoruz ki Vietnam'da kaybeden kim, Afganistan'da saplanan kim, Irak'ta gelip de kendini rezil eden kim, yani neyi biz bu kadar gözümüzde büyütüyoruz diye. Bütün ülkeler hata yapıyor. Dolayısıyla buradan değerlendirdiğinde yani yapılan bu açıklama çok şeysiz, yani böyle basit, tam böyle tüccar mantığıyla sen onu bana yaptın, ben de bunu yaptım. Ve sonuç alınamıyor işte, görüyorsunuz ne Ukrayna savaşı bitti, ne başka yerlerde herhangi bir gelişme oldu. Bu sıkıntılı bir hal devam edecek.
Burada özellikle altını çizmek istediğim bir husus var. Amerikan toplumunu ikna etmekteki kullandıkları en önemli argüman, vergileriniz artık buraya gidiyor. Evet. Bu da şunu gösteriyor, demek ki Amerika da insanlar vergilerini veriyor ve önemli bir bilinç var burada yani.
O bilinç var işte, filmlerde şey yapıyor ya, işte
Al Capone hikayesi.
Adam şey yapıyor, benim vergilerimle şey yapıyorsun diye millete memura falan kafa tutuyor. Ara sıra bizim memlekette de benim vergilerimle diye başlayıp dayağı yiyen tipler çıkabiliyor. Dolayısıyla bu vergi bilinci ve vergiye sahip çıkma. Yani verginin o ülkenin önemli, yani bazı yerlerde tırnak içerisinde söylüyorum, namus diye ifade edilen bir şey olduğunu, ona sahip çıkılması, gözün gibi bakılması gerektiği konusu önemli bir başlık. Fakat Amerika burada algıya oynuyor. Şimdi buradan dönelim. Nereye dönelim? İçeriye dönelim.
KKM ve kredi tartışılıyor. Dönelim. Buna ne dersiniz Hüsam?
Şimdi KKM, yani şimdi bazı şeyler vaktinde hani unutuluyor. O gün itibariyle baktığında herkesin özellikle dövize olan ilgi alakadan dolayı
bir istatistik vereyim mi önce? KKM'nin toplam mevduata oranı %28,5'a kadar çıkmıştı. Şu anda %2. Önemli bir gelişme.
Şimdi önemli bir gelişme. KKM'nin ilk çıktığı ve biraz böyle parlatıldı. Yani parlatıldı derken ana fonksiyonunu ifade edip insanların dövize yönelmeyip orada biraz hız kestiğini bir dönemde, o dönemin işte Ekonomi Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile bir toplantıda şey. Diyor ki işte biz diyor mevduatın dövize gitmesini engelliyoruz ki ben o dönem dedim ki yani endekslemiş olmak zaten başlı başına bir dövize dönmek. Yani sen orada TL olarak görüyorsun ama netice itibariyle bunun getirisi döviz. Dolayısıyla buradaki yükseliş engel, yani geçici bir çözüm olarak görmek ve bunun çok böyle hani üzerinde yani çok oynamamak gerekir. Çünkü senin kontrolünde olan bir hadise değil. Neyse yani çıkışı itibariyle ana anlamda fonksiyon ifade etti. Fakat sonraki süreçlerde özellikle Mehmet Şimşek geldiği ilk günden itibaren KKM'nin nasıl bir yük olduğunu, özellikle hazineden Merkez Bankası'na kaydırılınca o finansman maliyetlerinin, Merkez Bankası'nın da KKM'nin bir yük getirmemesi için dövizi sabitlemesi gerektiğini, onun da başka türlü yorumlar, işte yabancılar geldiler, dövizlerini bozdular, işte yüksek faizle paralarını aldılar, gidiyorlar. Gittikleri zaman döviz hala aynı yerdeyse evet para kazanırlar. Ama gittikleri zaman işte carry trade burada devreye giriyor. Yani carry trade ne? Kısa vadeli olarak bir ülkenin eğer faizi yüksek, kurları sabitse, siz geliyorsunuz paranızı bozuyorsunuz, oradan yüksek faizle ne mal alıyorsunuz, giderken de aynı paranızı alıp gidiyorsunuz. Evet. Son zamanlarda işte %30'luk bir farktan bahsediliyor.
10,9 milyar dolar gibi bir rakam var. Dolayısıyla 11 milyar dolar diyelim. Dolayısıyla bu para giderken 2.1 milyar dolar daha eklersek 13.2 milyar dolar ama olarak gidecek.
Düz mantık, bilmiyoruz ki kaçtan gideceğini.
Yani şu anki
ya düz orada mantıkla. İşte yani insanlar şöyle bir ticaret yapıyor. Bunu en çok borsada da görüyorum. Endeks üzerinden ya da bir hisse senedi üzerinden diyor ki en tepe noktaya diyor. Şurada satsaydım, en dipten alsaydım, işte şöyle yapsaydım. Kaç kişi yapmış, nasıl yapmış? Öyle bir derinlik var mı? Ve yani şunu zannediyor insanlar. Tepeden ve dipten, herkes tepeden ve dipten alıyor ya da satıyor. Aradaki marja bakıyorsun, para kazanıyor. Böyle bir şey yok. Yani matematiksel olarak böyle bir şey yok. Her kademeden alanlar ve satanlar var.
Hacime bağlı ortalama demek lazım.
Her kademeden alanlar ve satanlar var. Sonuca bakarak birileri şu kadar para kazandı diye. Yani adam 10'dan alıyor, 11'den satıyor, 12'den alıyor, 13'ten satıyor, 13'ten alıyor, 15'ten satıyor. Sonra dönüyor tekrar 16'dan alıyor, 14'ten satıyor. Şimdi nihayetinde eğer 10'dan 15'e gelmişse... Yani özellikle bir de şeyler var böyle aracı kurumların isimlerini zikrederek sanki aracı kurumda kendisi yapıyormuş gibi. İşte şu kadar kazandılar diye böyle yorumlar yapıyorlar. İşte ben bu şeyden de yani kur korumalı mevduattan şu kadar kazanıldı en tepeden ve en dipten yakalanarak bu tip hesaplamaların doğru olduğu kanaatinde değilim. Ama şurada tabii Merkez Bankası'nın burada kendi veriler içerisinde kur korumalı mevduatın etkisinin ne olduğu ile alakalı da açık, herkesin böyle anlayabileceği lisanla özel basit bir şeyi yayınlamaları da herhalde şık olur değil mi?
Evet. Yani
kur korumalı mevduat ne getirdi ne götürdü. Çünkü öteki türlü tartışıyor insanlar. Başından karşı olanlar, sonradan karşı olanlar, carry trade taraftarı olanlar. Şu an herkes karşı ama ortada bir vaka var. Herkesin karşı olduğu bir şey kaç senedir? 5 sene mi oldu? 4 sene, 5 sene.
Evet.
2020. 2020 Aralık'ta. Kasım Aralık'ta. Yanlış mı hatırlıyorum?
Biraz da pandemiden pandemiyle çakıştı. Pandeminin sonrasında
mı? Pandeminin sonrasında yani. 2020.
21
olsun. 21, tamam. 21 olsun. Şimdi o günden bugüne hayatımızda olan bir şey geldi. Başlangıçta fonksiyon ifade etti. Şimdi soru şu. Şu anki maliyetlerle faiz kaç? İşte 40'ların üzerinde. Bununla kimse yatırım yapabiliyor mu? Bırak yatırımı. Günlük işletme sermayesi ihtiyacı için bile insanlar karşılamaktan imtina ediyorlar. Evet. Ben diyor küçülmeyi tercih ederim. Ama bu maliyetlerle bir kaptırırsam yakayı ne onu karşılayacak teminat yapım var ne de bunu karşılayacak karlılık yapım var. Dolayısıyla işleri küçültüyorum. Elemanı çıkarıyorum. Dün Ankara'daydım işte iş adamlarıyla sohbet ederken bir tanesi dedi. Süreç başladığında yani bu faiz artırım süreci başladığında 60 kişi çalışıyordu. Şu an 15 kişi çalışıyor. Küçüldüm diyor yani. Cirom da ona göre küçüldü. Yani 1/4'üne düşürdüm. Niye? Finansman maliyetine katlanmamak adına. Bu küçük boyutta diyeceğimiz 40-50 milyon bilemediniz 60 milyon ciro yapan bir firmadan bahsediyorsunuz. Büyükler bu kadar hızlı geri gelemediler. Yani zaten temel sıkıntı işte her gün özellikle farklı firmalarla alakalı.
Küçülmek çok kolay bir iş değil.
Hayır, küçülmenin bir de şey var. Bir kere çalıştırdıklarınıza ödeyeceğiniz kıdem tazminatları zaten finansmanlı yeti kadar size yük getiriyor. Bir de nitelikli adamlarınızı kaybediyorsunuz. Yani orası başta başına bir sıkıntı. Dolayısıyla buradan değerlendirdiğimizde yani özellikle carry trade ve kur korumalı mevduatın ekonomiye ne kadar etkisi olmuştur? Bunu kimler destekledi, kimler taraftar oldu? Bunun bir anlamı yok. Sonucuna baktığımızda biz bir bedel ödedik. Ödemeye de devam ediyoruz. Evet. Ama sonlarına gelindi. Bundan sonraki politikalar önemli. Buyurun devam edin isterseniz.
Evet. Ne diyecektim? Şeye geçmek istiyorum buradan tam da söylediğiniz yerden. İş gücü istatistikleri de açıklandı. Tabii iş gücü istatistikleri şu anda 8,4'ten 8'e inmiş durumda. Temmuz ayı açıklanan oran. Tabii bu oran son 45 gündü sanıyorum değil mi Hüsal Bey? Bir ay mıydı? 45 gün mü? İçerisinde iş arayanlar Yani daha önceki iş arayanları kapsamıyor. Bunun için de istihdam oranına bakmak lazım. Orada da gerilemeler söz konusu. Dolayısıyla duyduklarımızda, sizin bu verdiğiniz örnekte de ciddi miktarda işini kaybeden insanlar var.
İşini kaybeden insanlar var. İş aramayıp evine çekilen gençler var.
Evet. Şeyler de var. Bunun içerisinde mesela yeni kavramlar da çıktı. Ya iş bulamadığı için, ya bulduğu işi beğenmediği için ev genci diye bir kavram ortaya çıktı.
Evet.
Yani o paraya çalışacağım, evde otururum. Tamam da kaç yıl oturacaksın? Evde oturan insan, az önce de sözünü ettiniz, evlenmeyi gündemine alır mı? Almaz. Çocuk sahibi olmayı gündemine alır mı? Almaz. Yani bunlar bir bütünsel açıdan ekonominin geneliyle iş gücünü de dikkate alarak değerlendirilmesi lazım. Bu arada Merkez Bankası Başkanı'nın bir cümlesi dikkatimi çekti. Ona ne dersiniz bilemiyorum. Sanayideki, özellikle sanayide ciddi sıkıntılar var. Paranın nakde ulaşamama konusunda ve kurların bu seviyede olması nedeniyle piyasa kaybettiğini iddia eden piyasayı kaybeden firmalar da var. Merkez Bankası Başkanı'nın cümlesi şu: sanayide istihdamı yoğun olan sektörlerde sıkıntı var diye bir cümle kurdu.
Doğru bir ifade değil.
Nasıl değerlendirirsiniz?
Doğru bir ifade değil. Yani biz şimdi...
Burada teknoloji kullananlarda sıkıntı yok demek mi istedi? Yani... Veya kar marjı veya yüksek düşük teknolojili ürünlerde faaliyet gösteren firmaları mı kastetti, ne dersiniz?
Şimdi benim şahsi kanım tam neyi kastettiğimi bilmiyorum, zaten yoruma şey olduğu için
bir cümleye rastladığım için tartışıyorum.
Evet, yoruma çokça yorumlandı. Şimdi şu, özellikle sanayinin yoğun olduğu şehirleri gezdiğimizde şunu görüyoruz: herkeste bir iş kaybı var. Yani ihracatta fiyat tutturulamıyor, bırakın ihracatı, yani 30 yıllık 40 yıllık firma 30 yıllık 40 yıllık müşterisine mal satamıyor. Niye diyorum mal satamadığınızı söylüyorsunuz? Diyor ki yani yok, birbirine endeksli olarak piyasa aşağı çekiyor kendini. Likidite yok, insanlar almak istemiyorlar. Kendi bayilerini, yani diyorum başka işlere mi yöneliyorlar bu insanlar? Hayır, başka işlere de yönelmiyorlar. Yok yani, bir talep yok. Netice itibariyle işte hangi sektörden olursanız olun muhatabınız. Burada özellikle yüksek teknolojiden savunma sanayiyle alakalı, dün de Ankara'da olunca çokça muhabbet oldu bunun. Savunma sanayiyle alakalı, ama orada da savunma sanayiyle alakalı mesela yoğun işlerden dolayı mı? Mesela eskisi kadar nakit döngüsünün rahat olmadığını söylüyorlar. Yani eskiden bir şey tamamladığınızda ya da tedarikçisi olduğu o büyük savunma sanayi firmalarından, ya onlar da finansman kullandıkları için o kadar yüksek maliyete katlanmak istemiyor, gecikmeler başlıyor. Dolayısıyla gecikmeler başlayınca şöyle bir sıkıntı gündeme geliyor: savunma sanayine hizmet edebilmek için pahalı elemanlar çalıştırıyorsunuz. Nitelikli insanlar bunlar çünkü. Nitelikli insanlara parayı yeterince zamanla tedarik edemediğiniz zaman ya gideceksiniz bankadan kredi kullanacaksınız. Yani eskiden ulaşılamıyordu, şimdi ulaşılıyor ama çok pahalı. Bütün karlılığınızı orada risk edeceksiniz, yok edeceksiniz, ya da nitelikli elemanlarınızı kaybedeceksiniz. Ya şu an belli noktalarda bu herkese vurmaya başladı. Şimdi sizin söylediğiniz anlamda baktığımda yüksek teknoloji bağlantılı çalışan firmalarda dahi ödeme döngüsünde yavaşlama var ve bu piyasaya bir şekilde yansıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası neyi görerek bunu söylüyor, başkanı neyi görerek bunu söylüyor bilmiyorum. Bir kere alt teknolojisi olanlar, yoğun istihdam olanlar da zaten her halükarda var. Onlardaki finansman erişim ayrı bir problem. Çin'le Hindistan'la rekabet ayrı problem. Piyasayı kaybetmek ayrı problem. İhracat piyasasını kaybetmek ayrı problem. Dolayısıyla burada biraz daha izaha ihtiyaç duyan bir açıklama gibi geldi o başlık. Yani bazı böyle başlıklar çokça tartışılıyor. Fakat belki kastedilen başka bir şey. Ama eldeki veri seti de bunu söylediğini iddia ediyor. Değil mi Merkez Bankası?
Evet. Yani yüksek istatistikler de var dış ticaret ilişkin şeylerde. İmalat sanayinin Temmuz satışı 23.8 milyar dolar. Bunlar içerisinde yüksek teknolojinin payı %4 seviyesinde. Düşük teknolojilerinin payı 26,8, orta düşüklük 27. Yani baktığımız zaman neredeyse %55-60 arasındaki bir oran orta ve düşük teknolojili ürünler ithalatından, ihracatından geliyor. Dönüp ithalata baktığımız zaman yüksek teknoloji ürünlerin ithalatı 12,7. Ortayı yüksek teknolojiyi de dahil edersek, az önceki kıyaslamada öyle yapmıştım, toplamda %60'a geliyor. Yani ülkemiz hala düşük teknoloji ürünleri ihraç edip yüksek teknoloji ürünleri alma noktasında hareket ediyor. Burada Temmuz ayı istatistiki, bu konuştuğumuz, ihracatta %11, ithalatta %5,4'lük bir artış var. Ancak rakamlara baktığımız zaman orada da yorumlanacak çok şey var. Enteresan olan şeylerden özellikle ülke paylarına baktığımız zaman ihracatta Almanya, Birleşik Krallık, Amerika, Birleşik Arap ülkeleri ve İtalya geliyor. İthalata baktığımızda da Çin %14,8'de yüksek, Rusya 11,3, Almanya 9,6 ya tekabül ediyor. Yani Almanya ile baktığımız zaman karşılıklı ihracatımız ithalatımızı geçmiş durumda. Ancak Çin bizim ihracat yaptığımız ülkeler içerisinde diğer ülkeler kapsamında oranını burada göremiyorum. Yani kıyaslamaya değer bir oran değilken ithalatta çok büyük bir orana sahibiz.
Siz onu söylerken ben Çin'e bakıyorum. Çin'in toplam ihracattaki payı bizde 1,3.
Evet.
Yani
1,3, ona karşılık 14,8.
Ki bizim 14'lük bir ihracatımız yok. Yani en büyük ihracatımız Almanya'ya 7,9.
Evet.
Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri geliyor ve İngiltere geliyor. Şimdi buraya baktığımızda evet, yani burada gidilmesi gereken çok ciddi alan var. İhracat yaptığımız ülkeleri sıraladığımızda Almanya, Amerika, İngiltere, Irak, İtalya, Fransa, İspanya. Şimdi oradan baktığında yani burada hangisinde payını yükselteceksin? Ne kadar yükseltebilirsin? Hepsi çok yoğun rekabetin olduğu piyasalar yani.
Evet.
Şey değilsin. Hani burada geçen gün sizinle konuşurken özellikle ülkeler içinde geçerli, şirketler içinde geçerli. Ekonomik hendek diye bir kavram var. Warren Buffett'ın çokça sık kullandığı.
Evet.
Yani öyle bir iş yapacaksınız ki insanlar, rakipleriniz size hiçbir şekilde yaklaşamayacaklar. Eskiden oradaki benzetme de şeyden kaynaklı. Eski bu işte küçük küçük beyliklerin ya da işte krallıkların olduğu zamanlarda şatoların etrafında böyle geniş bir hendek kazılıyor. O hendeğe de su dolduruluyor. Hendeğin içerisine işte piranalar, yani insanların geçmesini
rahatsız edecek
her türlü şey koyuyorlar. Yani yeri geliyor işte hayvan ölüleri falan atarak yani o şeyi sağlıyorlar. İnsanların oraya girmesine ya da o kaleyi fethetmesine. Şimdi bu ekonomik hendek etrafına, ekonomik hendek gerilmiş kaç ülke ya da kaç firma var? Çok sınırlı bu. Artık herkes herkesi taklit edebiliyor yani. Şu an yine Ankara'daki teknoloji ağırlıklı firmalarla belli ürünler geliştirmişler. Bugün bizde diyor bu ürün. Sadece bizde. Ama yarın ya da ertesi gün yani Çinli bir tanesi getirip önümüze koyabilir bunu.
Evet.
O kadar hızlı.
Çok hızlı.
Taklit ediliyor. Görüldüğünde anında yani şey değil artık yani insanların bilgisi bu anlamda, hele bir de bu yapay zeka falan girince işin içerisinde başka bir boyuta geçiyor. Kalıp ağırlıklı çalışan bir firma, artık biz kalıp işiyle uğraşmıyoruz dedi. Ne yapıyorsunuz dedim. Vallahi 3D yazıcılar diyor. İnanılmaz güzel şeyler çıkarıyorlar. Yani şeyleri, doğru materyalleri verdiğinde, yani orayı iyi tanımladığında öyle kalıphane bilmem ne, bunlar diyor artık tarih oldu. 3D yazıcılar basıp geçiyor. 3D yazıcıları biz mi icat ettik? Biz mi geliştirdik?
Almaya kalkınca ucuz diye yine Çin'den alıyoruz.
Tamam işte ya. Çin ne yapıyor? Kim bizim açımızdan? Rakibimiz. İşte oralarda tıkanıp kalıyoruz. Dolayısıyla yani kimsenin bir saniye durmaya tahammülü yok. Yani dur, benim işte etrafım işte hendekle kazılı. Kimse gelmeyecek. Kimse bizi rahatsız etmeyecek. Yok böyle bir şey. Ülkelerde, şirketlerde. Dolayısıyla herkes etrafında eğer bir ekonomik hendek yoksa, kendisine ulaşmayı engelleyecek gerçek anlamda bir engel yoksa herkes şu an tehdit altında. Herkesin tehdit altında olduğu yerde de yani benim bugün işlerim iyi deme şansı yok. Yani o işte gelecekte paranoyaklar ayakta kalacak sözüne geliyoruz ama o kadar abartmasak dahi bir şüpheyle yaklaşmak, gelişmelerin ne tarafa olduğunu gittiğini görmekle yaklaşmak herhalde önemli bir belirleyici olacaktır burada.
Peki firmalara ne mesaj vereceğiz burada?
Valla firmalara verecek olan mesaj bir kere kafanızı kaldırın. Yani finans yükünden dolayı, diğer yüklerden dolayı evet çok ciddi şeyler var, baskılar var üzerinde. Günlük operasyonlar ciddi vakit alıyor, ciddi rahatsız edici. Ama öbür taraftan da yaşlanan bir Avrupa burada ikinci, üçüncü jenerasyon işleri devam ettirmiyor. Boşa çıkmış markalar, firmalar. Biz de yavaş yavaş o kategoriye girmeye başladık. Yani işi geliştirmiş olan babaların, annelerin, çocukları o işleri yapmak istemiyorlar. Dolayısıyla bizde de burada. Dolayısıyla bir taraftan da inanılmaz fırsatlar var. İşletmelere söyleyeceğimiz önce içinde bulunduğunuz ekosistemin ne olduğunu, ne tarafa doğru aktığını bir görün. Ondan sonra o ekosistem içerisinde ben yine Ankara diyorum çünkü Ankara beni bayağı şaşırttı. Yani inanılmaz bir teşvik sistemi var. Yani ürün bazlı, sektör bazlı, konu bazlı bir sürü şeyler var ve bu işe yani ciddi anlamda meslek edinmiş, bu işlere danışmanlık yapan
yapanlar var.
Ciddi yapılar var. Dolayısıyla onları görünce de bir daha böyle hayretler içerisinde kaldım. Biz İstanbul'da çok farkında değiliz biz bunun. Ama Ankara şimdi merkezi olduğu
bürokrasi
için.
Bürokrasi de orada olduğu evet, için karar vericiler orada tabii.
İnsanların gündemi orada daha fazla bu işlere yatkın gözüküyor. Dolayısıyla oradaki teknoparkları da ziyaret ettiğimiz firmalarda da yani gündemlerin, gelir kalemlerinin önemli kısımlarından bir tanesi de bu alınacak olan hibe ve destekler var. Bunlara çok dikkatli bakılması gerekiyor. Yani sadece finansman diye bakmamak gerekiyor.
Yani devletin bu yönde gayretleri var. Ciddi ancak gayretleri var. Sadece devlet değil, burada özellikle iş adamı derneklerinin, firmalar yanı sıra onların da ciddi fonksiyon icra etmesi gerekir.
İşte gerekir dediğinde orası komisyona havale oluyor. Yani gerekirden ziyade aktif bir şekilde çalışılması icap eder. Yani bütün iş adamları, derneklerin, birliklerin, örgütlerin, odalarının bu işleri yani hemhal sürekli gündemlerine tutmaları icap eder.
Peki burada alışılmışın dışında konuyu değiştirmeme izin verir misiniz?
Ne diyeceksin? Mourinho diyeceksin.
Futbol diyeceğim.
Yani ağzını biz üstünden leblebi diyeceğini anladım. Mourinho. Fenerbahçeli olarak bana laf mı atıyorsun?
Neticede o kadar olsun yani.
Evet, futbol ekonomisi.
Şimdi futbol tüm dünyada, dünyayı etkileyen bir alan, insanların gündemini etkiliyor. Bunun üzerinde iletişimler sağlanıyor. Batı ülkelerine son dönemde mesela Suudi Arabistan'ın çok öne çıktığını görüyoruz. Çok büyük paralar harcanıyor. Gidip Batı ülkelerinde kulüpler satın alınıyor. Ve dönüp baktığımızda da milyar dolarların döndüğü bir alan. Tabii ülkemize gelip baktığımızda da işte gayri ihtiyar ben Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Samsun Sporlu, Başakşehirli olmama rağmen milli duygularla ne oluyor diye maçları seyrettim. Bizim insanımızın sahada olmadığı neredeyse yani 10-11 futbolcuyla oynanıyor bildiğim kadarıyla. Bunun 6-7 oyuncu yabancı.
6-7 oyuncu mu? Geçen gün Fenerbahçe'nin maçında 11 oyuncunun 10 tanesi yabancıydı.
İşte artık eskiden sınırlama vardı, o da kalktı herhalde. Dolayısıyla burada bunu da bir ithalat kalemi olarak bakmakta yarar var. Yani futbolu ihraç ediyor muyuz? Bunu ancak işte belli turnuvalarda elde ettiğiniz başarı yüksek seviyedeyse burada avantajlı çıkmanız mümkün. Yani yaptığınız yatırımın karşılığının bir bölümünü işte UEFA'dan FIFA neler varsa işte onlardan tahsil etmeniz mümkün. Ancak baktığımız zaman burada da ciddi bir ithalat daha doğrusu dış ticaret açığı verdiğimiz bir alan olarak söyleyebiliriz. Buradan tabii bu ilgi alaka olduğu müddetçe insanların buraya yatırım yapması kulüplerin çeşitli şeylerle doğal karşılamak lazım. Tabii bu geliri giderleri karşılamak için de sponsorluklar söz konusu. Bunu özellikle firma tarafına getirmek istiyorum. ciddi paralarla forma sponsorlukları, işte formanın koluna, sırtına, bir yerine ne yazarsan veya isim sponsorlukları işte filan, futbolda çok fazla şey yok büyük kulüplerde ama Anadolu kulüplerinde işte sponsorlukta ismi de kapsıyor. Böyle bir durumda siz sponsorluk çerçevesinde harcadığınız paranın size kurumsal iletişim olarak dönüşü nedir? Bunun hesabı nasıl yapılıyor diye bir genel açıklama yapsanız ne dersiniz?
Genel açıklama yapabilmek için benim bir futbol kulübünde
ama işleri, Fenerbahçelisiniz en
yani
azından.
Fener'den tutuyorum yani. Ali Şen'e kadar Fenerbahçeliydim. Ali Şen'den sonra Fenerbahçeliyim ama uzaktan seyrediyorum yani. Yani Ali Şen şey demiş ya, bütün herkes bir gün Fenerbahçeli olacak. Sayesinde Fenerbahçe'ye bir mesafe koymak zorunda kaldık. Yani gerçi bu işin şaka tarafı. Yani bazıları gibi böyle fanatik, neredeyse haşa tapınır derecesinde bir şey yok, tutku yok. Ama futbol ekonomisi bir gerçek. Futbol ekonomisi üzerinden yönetilen itibar yönetimi de bir gerçek. Yani insanlar niçin gider o kulüplere başkan olurlar? Niçin kulüplerin yönetiminde yer almak? İşte oralara zamanlarından, kaynaklarından ciddi paralar aktarırlar. Bunların hepsi kendi içerisinde oranın ne kadar büyük bir ekonomi içerisinde döndüğünü görüyoruz. Bugün şeyden hareketle yani işte bu sponsorluklar ve diğer şeyler dediğinizde özellikle yani söylediğiniz anlamda efektifliğini değerlendiren bir yapının olduğunu ben bilmiyorum. Yani var ekonomiyle alakalı çok yoğun çalışan, yazan, çizen, araştıran insanlar var ama bundan özellikle bizim açımızdan, bizim ülkemizden baktığınızda şeyi görmüyorsunuz. Bir kere kayıt dışılık var. Yani bazen işte duyuyoruz yani. Sadece duyduğumu söyleyeceğim yani. Realitesini bilmediğim için çıkıp birileri açıklasın. İşte X takımı ünlü bir futbolcu transfer ediyor. Onun bütün transfer maliyetlerini kulübün dışında bir iş adamı cebinden ödüyor. Şimdi böyle olan bir ortamda resmi olarak gelen yok, giden yok. Yani kendi elimizde sizin o söylemiş olduğunuz ithalatı, kayıt dışı bir ithalat yapıyoruz. İnsanlara bu anlamda şeyler üretiyoruz belki. Dolayısıyla buranın önce bir kayda yani verinin olması lazım ki doğru analizler yapılabilsin. Fakat söylediğinize çok net katılıyorum. Burası müthiş bir büyük rakamların olduğu şey. İşte Mourinho, sizin ben bu futbol ekonomisine girmenizin sebebini biliyorum.
Evet.
Mourinho'nun bugüne kadar kovulduğu kulüplerden almış olduğu tutarlar geçenlerde bir televizyon programında gördüm. 85 milyon pound. Maaşından bahsetmiyoruz. Yani hayatını idame
ettirecek. Kovulma tazminatı.
Kovulma tazminatları. Ve Fenerbahçe ile yapmış olduğu anlaşmada da yani yine ben o televizyonun aktarıcısı olayım. Yalancısı demeyeyim. Yalan ya da doğru bilmiyorum. 15 milyon pound gönderilme yani cezai şart olarak 15 milyon poundluk bir rakam var orada. Yani eğer gönderilirse adam 100 milyon pound'a tamamlamış olacak şeyi. Kovulmanın tazminatı olarak 100 milyon pound'a tamamlamış olacak. Şimdi buna baktığınız zaman 100 milyon pound korkunç bir rakam. Yani bir şöyle yan yana koyduğunuzda işte bizim Anadolu'da birçok şehirde çok ciddi yatırımların karşılığında rakamlar bunlar.
İşte pound dediğinize göre şunu da anlıyorum. Sözleşmesi İngiliz hukukuna göre düzenlenmiştir diye yani yorumluyorum.
Ticarette biliyorsun birçok şey maalesef İngiliz hukukuna göre düzenleniyor ve insanlar oradan yürüyorlar. Yani, yani burada sadece bir futbol adamının, teknik direktörün cezai şartı 15 milyon pound olduğu ortamda bunu aktif olarak futbol oynayan, işte forma sattıran, sponsorlar aldıran futbolcular açısından artık nereye gittiğini. Bu arada olan şey oldu. Benfica'da oynayan Kerem Aktürkoğlu oldu. Adam gol atıp sevinemedi.
Ya o da çok enteresan, gol atıp sevinememek. Ben şunu gördüm. Bu oyuncuda milli bir duygu var. Görevini yaptı ama mutlu olmadı gibi.
Yani nereden baktığına bağlı ama realite. Ya çünkü tam transferin görüşüldüğü bir ortamda.
Evet.
Yani zaten hep o söyleniyordu. Yani bir kırılma anı. Şimdi eğer gol atarsa ve Şampiyonlar Ligi'nde devam etmezse Fenerbahçe elemiş olan adamı transfer etmiş olma şeyi var. Garabetini yaşayacak.
Garabeti var.
Almasa bugüne kadar yapılan görüşmeler var. Sırf bu gerekçeyle yani sadece bunun bir şey olarak sanki önceden o psikolojiyi etkilemek için görüşmeler mi yapılıyor gibi böyle garip bir noktaya doğru kayıyor.
Evet. Bu bölüm daha fazla dinlenebilir mi? Bilemiyorum.
Yani çok dinlenir de zaten bizim memlekette biliyorsun herkes siyasetin ve futbolun ustası olduğu için yani bu kadar derine girmeyelim. Ama ekonomik anlamda baktığınızda
evet.
Futbolun ekonomisi yani hem bizzat kendisi hem çevresinde döndürdüğü ekosistemle çok büyük bir güç. Onun ötesinde hepsinden önemlisi özellikle kulüplerin, kulüp başkanlıkları için insanların yarışmalarının orayı bir itibar müessesesi olarak gördükleri, bazı işlerde kolaylık sağladı herhalde öyledir diye düşünüyorum. Kolaylık sağladığı gibi bir algı var. O algı yoğun bir şekilde işleniyor, kullanılıyor diyelim.
Evet.
Buradan başka bir yere geçecek miyiz yoksa bitirecek miyiz?
Tek bir cümleyle sorayım, ona cevap verip bitirin isterseniz. Bir futbol kulübü bizden danışmanlık isterse ne dersiniz?
Cevaziyetini mi soruyorsun? Ekonomik boyutunu mu soruyorsun?
Nasıl isterseniz.
Yani ben o gelsin. Yani sizi eğer bir sıcak bir teklif varsa onu değerlendirin. Yani burada
öyle bir teklif yok.
Tamam yoksa mesele de yok o zaman. Boşu boşuna tartışmayalım. Ama yani ekonomisi çok büyük olan kulüpler, Anadolu kulüpleri bile özellikle bu yayın hakları ve diğer şeylerden dolayı oralarda da bütçeler inanılmaz denkleşti. Onu nereden görüyorsunuz? Eskiden çok netti. Yani başa oynayacak olan takımlar. Şu an Anadolu'da hiç ummadığınız şehirlerden başa oynayan, başı zorlayan ama şampiyon olsa garibim Bursa gibi. Şampiyon oldu ondan sonra bir daha da göremedik.
Evet.
Şampiyon olsa arkasını getirememekten korktukları için son noktaya gitmediklerini somut örnekleriyle gördük. Trabzon ve Bursa örneğinde gördük.
Sıra bizde olabilir belki.
Konya'da mı?
Evet.
Hiç ihtimal yok ama olsun. Yani onca vaktimiz geçti yani hadi Konya'da olsun.
İlk iki maçta şeyde 3 puan aldığı için
diyorsun.
Evet.
Evet Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce ekonomiyle alakalı olan konulara değinmeye çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.